Ayrım 23.
AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın kızı Şule Demirbağ'ın, Başbakan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Gül'e ve Milli Eğitim Bakanı Çelik'e yazdığı kartlarda şunlar yer alıyordu. Erdoğan'a, sevgili Tayyip amca, bize Atatürk örnek gösterildi, onun yolundan gitmemiz istendi. Ama ben şu an anladım ki zorla kimse örnek alınmaz. Siz hep dik yürüyün olur mu? Hep ayakta durun. İşte bizim örneğimiz Tayyip Erdoğan olmalı desin istiyorum herkes. Kızı yazıyor, babası mecliste dört bir yana ulaştırıyordu. Mustafa Ilıcalı, Ulaşım AŞ'de daire başkanı, İSPAK AŞ'de yönetim kurulu üyesiydi. Zimmet, kamu kurumunu dolandırmak, ihaleye fesat karıştırmak ve belediye bünyesinde oluşturulan çetenin üyesi olmakla suçlandı. Erzurum 4. sıradan seçildi. Mehmet Sekmen, Kartal Belediye Başkanı, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme kararıyla geri döndü. Hakkındaki soruşturma devam ediyor. İstanbul 1. Bölge 11. sıradan meclise geldi. Mikail Aslan, Ulaşım Daire Başkanlığından 2000 yılı Ağustos ayında verilen 320 milyar, 2001 Şubat'ında verilen 950 milyar liralık ihalelerin hayali olduğu iddia edilirken, paraların tamamen irticacı, kadrolaşma ve kişisel çıkar için kullanıldığı iddia edildi. Kırşehir 2. sırada. Emin Şirin, Nazlı Ilıcak'ın eşiydi. 20 Temmuz 2001 tarihli Milliyet Gazetesi'nin haberine göre diş muayene masraflarını bile eşi üzerinden meclise havale ettirmişti. 2001 yılına göre masrafları 2 milyar tutuyordu ve parayı meclis ödedi. Büyükşehir peyzaj ihalelerinde usulsüz gül sattığı gerekçesiyle DGM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul'da 12. sırada meclise girdi. Yaman muhalif oldu ve karısıyla boşandı. Tayyip dokunulmazlıkları kaldıracağını söylüyor ancak daha sonraları buna yanaşmıyordu. TBMM başkanlığında dokunulmazlığı kaldırılması istenen AKP'liler, İlhan Taşçı'nın kaleme aldığı Af Dağı'nın ardındaki AKP adı kitabında şu şekilde sıralanıyordu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, RP'nin hazine yardımlarındaki usulsüzlük davası olarak açılan kayıp trilyon davası olarak bilinen davada, özel evrakta sahtecilik, Çevre Bakanı Osman Pepe, Savunma Bakanı Vecdi Gönül, seçim yasaklarına muhalefet. TBMM Başkan Vekili Nevzat Bakdil, zimmet ve nitelikli zimmet. AKP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin, zimmet, kamu biletlerinde kalpazanlık, ihaleye fesat karıştırmak, hizmet nedeniyle emniyeti suistimal, resmi evrakla sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak. AKP Genel Başkan Yardımcısı Akif Gül'le devlet ihale davasına muhalefet. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mir Dengir Fırat, basın yoluyla halkı sınıf, din, ırk, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek. Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, zimmet, nitelikli zimmet, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, devlet ihale yasası hükümlerine aykırı davranmak. İstanbul Milletvekili Mustafa Açıkalın, İhaleye fesat karıştırmak, zimmet, nitelikli zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarında sahtecilikle cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak. İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli, nitelikli zimmet. Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarında sahtecilikle cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda yaralamaya sebebiyet vermek. Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakla sahtekarlık. Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin, evrakla sahtekarlık ve kamu kurumunu dolandırmak, vergi usul yasasına muhalefet. Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temur, özel evrakla sahtecilik. Konya Milletvekili Özkan Öksüz, dolandırıcılık, özel evrakla sahtecilik, siyasi partiler yasasına muhalefet. Karısını dövmesiyle ünlü Halil Ürün, Konya Milletvekili, ihaleye fesat karıştırmak. Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ihaleye fesat karıştırmak, emniyeti suistimal. Sivas Milletvekili Selahattin Uzun, ihaleye fesat karıştırmak, hizmet nedeniyle emniyeti suistimal. Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırmak, hizmet nedeniyle emniyeti suistimal. Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir, müessir fiil ve hakaret, hırsızlık ve suistimal, görevi kötüye kullanmak. Trabzon Milletvekili Asım Aysan, görevi kötüye kullanmak, mahkeme kararlarına uymamak. Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil, görevi kötüye kullanmak. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai, imar kanununa aykırı inşaat hakkında yıkım kararını uygulamamak ve gecekondular hakkında mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmamak. Sakarya Milletvekili Ayfer Sefer Üstün, müteselsiyle görevde yetkiyi kötüye kullanmak. Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, avukatlık görevini kötüye kullanmak. Afyon Milletvekili Ahmet Koca, yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik. Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü, avukatlık görevini kötüye kullanmak ve avukatlık görevini ihmal etmek. Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu, görevde keyfi muamele suçunu işlemek. Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu, görevli memura hakaret ve tehdit. Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, basın yoluyla hakaret etmek. Ağrı Milletvekili Naci Aslan, sahte olarak tanzim edilen evrakı bilerek kullanmak. İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen, bir kısım kooperatiflere usulsüz arsa tahsis etmek. Düzce Milletvekili Fahri Çakır, genel bir tehlike doğuracak şekilde bina yıkılmasına ve ölüme neden olmak, ticarete hile karıştırmak. Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yayın yoluyla Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek. Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, kamu görevlisine hakaret etmek. İspatlamayan şerefsizdir. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönem ile ilgili yolsuzluk iddiaları ard arda yağmur gibi gelmeye başlayınca, 25 Ekim 2001 tarihli Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinden sesleniyordu. İspatlamayan şerefsizdir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir insana yakışmayan böyle ucuz bir söylem, insanların aklına her şeyi çok iyi planladık, o nedenle hiçbir şey bulamazsınız şeklinde bir soruyu da beraber getiriyordu. Tayyip'in bu konuşmasının ardından Star gazetesinin köşe yazarlarından Saygı Öztürk yazısında Recep Tayyip Erdoğan iddialarını ispatlayamayan şerefsizdir diyeceğine, ben Recep Tayyip Erdoğan olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde gerek albayraklara gerekse akrabalarıma veya yakın çevreme belediye yani devlet imkanlarından 1 lira menfaat sağladıysam namerdim şerefsizim diyebilmeli diyordu. Aradan neredeyse bir yıl geçti ancak Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde bir beyanla halkın karşısına çıkamadı. Dürüst bir insan için bu şekilde bir ifade her zeminde kullanılır. Ancak Erdoğan bunu bir türlü başaramadı. Yolsuzluklarla ilgili geniş bilgileri ileriki sayfalara bırakarak Tayyip'in serüvenini yine kendinden izleyelim. İstanbul İmam Hatip Okulu'nda edebiyat öğretmenimiz öğrencilerine Ziya Gökalp'in bir şiirini okuyordu. Benim şiire karşı aşırı bir ilgim vardı. Bu şiiri o kadar çok beğenmiştim ki o anda şiirin tümünü ezberlemiştim. Daha sonraki yıllar siyasetin içinde aktif olarak yer aldığımda Türkiye'nin dört bir yanından davetler alıyor, fırsat buldukça yurdun değişik yörelerinde halkımıza ülke meselelerini anlatmaya çalışıyordum. Gün oluyor bir konferans salonunda, gün oluyor meydanlarda halkımızla buluşuyordum. Konuşmalarıma genelde ezberimde olan şiirlerden bir dörtlük okuyarak başlardım. 1997 yılının Aralık ayının 12'sinde davet üzerine gittiğim Siirt'te de mitinge iştirak ettim. Konuşmama her zaman olduğu gibi bir dörtlük okuyarak başladım. Aynı dörtlüğü o tarihten birkaç ay önce Osmaniye mitinginde de okumuştum. Okuduğum dörtlük, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında bir fikir adamı olarak büyük hizmetleri geçen Ziya Gökalp'in şiiriydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen bir kitapta yer alan bir şiirdi. Bu şiir nedeniyle Diyarbakır DGM'de yargılanmaya başladım. Ben Ziya Gökalp'in yazdığı şiiri okuduğum için halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmekten TCK 312 Taksim 2 mahkum edilmiştim. Verilen ceza kesinleşince 4,5 yıl onurla taşıdığım belediye başkanlığı görevime veda ettim. 26 Mart 1999 Cuma günü 10 binlerce insan, binlerce araba eşliğinde Pınarhisar cezaevinde 4 aylık zorunlu istirahate çekildim. Benim cezaevi günlerim 24 Temmuz 1999 gecesi bitmişti. Türkiye'mizin problemleri her geçen gün artarak devam ediyordu. Seçilme hakkından mahrum edilmiştim ama bu siyaset yapma yasağı anlamına gelmiyordu. Türkiye'mizi aydınlık geleceğe taşımak için ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu uğurda gayret gösterecektik. Bu şarkı bitmez, lakin başkanlık bitti. Tayyip Erdoğan'ın gerçek yüzünü gösteren Ümraniye konuşması basında yer alıp toplumun her kesiminden tepki toplamaya başlayınca hemen bir koşu gidip Akşam Gazetesi'nden Savaş Ay'a demeç veriyordu. Savaş Ayın, 1997 yılında Siirt'te bir şiir okudunuz ve yaşamınız alt üst oldu. Şiire küstünüz mü sonra şeklindeki sorusuna Erdoğan gülerek şu cevabı veriyordu. Şiire, şiiri okuyana küsenler, kızanlar olabiliyor gerçi ama ben küsmedim. Ardından ikinci soru gelir. Ajitasyona yarayacak, kitleleri etkileyecek bir şiir olduğu kanısına varıp mı ezberlediniz? Erdoğan yine gülerek. Yok efendim, yok yahu. Ben ta İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken ezberledim şeklinde kendini savunuyordu. Gerek zamanın fazilet cephesi ve İslamcı basın adeta hep bir ağızdan koro şeklinde o şiir Ziya Gökalp'e aittir şeklinde bir başka savunma yöntemini geliştiriyordu. Tayyip Erdoğan hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenlenen halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik suçunu işlediği iddiasıyla inceleme başlatıldı. 312. maddedeki suçlar DGM kapsamında olduğu ve Siirt'te Devlet Güvenlik Mahkemesi bulunmadığı için dosya görevsizlik kararıyla Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı Erdoğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesini ihlal ettiğini iddia ederek cezalandırılmasını istedi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda 2 Şubat 1997 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan hakkında dava açıldı. TCK'nın 312. maddesinden istenilen ceza 1 yıldı. Ancak cezanın süresinden çok getirisi önemliydi. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinden ceza alanlar siyasi hayata veda ediyordu. Bırakın bir partinin genel başkanı olmayı, gazetelerin manşetlerinden verdikleri gibi muhtar bile seçilmeleri imkansız hale geliyordu. Erdoğan Diyarbakır DGM tarafından açılan dava sebebiyle uykusuz günler geçiriyordu. Tayyip Erdoğan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan davanın ardından çalmadık kapı bırakmadı. Mason üstadı Çetin Özek ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukukçularına mütalalar hazırlatılarak mahkemeye sunuluyordu. Çetin Özek Ankara DGM'de yargılanan Fethullah Gülen ve daha önceleri davaları olan Yahova şahitleri için de aklama mütalaları vermişti. Erdoğan savunmasında Siirtlilerin eniştesi olduğunu vurguluyor, Diyarbakır DGM'ye gönderdiği yazılı savunmasına şöyle devam ediyordu. Siirt ilinin özellikle son 10 yıldaki gelişmelerini dikkate alarak, aynı zamanda eşimin Siirtli olması sebebiyle bir Siirt damadı olarak, şehrin ve bölgenin hassasiyetini düşünerek birliği, beraberliği, bütünlüğü, barış ve sevgiyi içeren bir konuşmayı hedefledim ve gerçekleştirdim. Bunu konuşma yapılan meydandaki coşkuda ve miting sonrası o büyük kitlenin el ele, kol kola bir bütün olarak alandan ayrılışında görmek mümkündü. Ne yazık ki ben bu tabloyu göremeyen bir iddia ile karşı karşıyayım. Masonlar Tayyip'e kol kanat geriyor. Ankara DGM'de yargılanan Fethullah Gülen'e övgülerle dolu mütalayı hazırlayan, Yahova şahitlerini yere göğe sığdıramayan, bu kere Tayyip Erdoğan'ı kutsama yarışına giren Mason Profesör Doktor Çetin Özek. Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın bir siyasetçinin siyasal görüşlerini ifade ettiği siyasal eleştiri niteliğinde ve içeriğinde olduğunu belirterek, bu konuşmanın bir siyasetçinin hak ve sorumlulukları açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu açıdan konuşmanın hukuki niteliğinin sorulmasını şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdiğini belirtiyordu. Hocaların hocası lakaplı Ordinarius Profesör Doktor Suri Dönmezer, 50 yılı aşan bilirkişilik tecrübelerim çerçevesinde ve Atatürk inkılaplarının inançlı ve sadık bir yandaşı, irtica ile yıllarca savaşmış ve savaşmakta bulunan bir bilim adamı sıfatıyla ve görüşüyle incelediğini belirttiği Siirt konuşmasında, kişileri İslami şeriatının hukuk esaslarına uygun, laiklik ilkesini kandırmaya yönelik propaganda niteliğine delalet eden herhangi bir unsurun veya özelliği mevcut bulunduğu kanaatinde değiliz dedi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Galatasaray Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Alacakaptan da Erdoğan'ın Siirt konuşmasına dayanılarak böyle bir davanın açılmış olması hukuk devleti ilkeleriyle düşünce özgürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelinde yatan laiklik ilkesiyle bağdaştırılamaz dedi. Uğur Alacakaptan, büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp'in eserinden aldığı belirtilen Romanos Diogenes, Alparslan atışmasının yani yaklaşık 1000 yıl geride kalan muhayyel şiirsel bir çatışma ile milli marşımızın bir bölümünün suç unsuru sayılmasından duyduğum şaşkınlığı da belirtmek isterim, görüşlerini dile getirdi. Burada yeri gelmişken bir hususa daha dokunmadan geçemeyeceğiz. Velev ki dava konusu bu şiir Ziya Gökalp'e ait bulunuyor olsun. Peki ama bu şiirin Türklüğü ve Müslümanlığı yok etmeyi hedef alan Hristiyan Batı'ya karşı yazıldığı açıkça görülmekteyken, Tayyip Erdoğan'ın bu şiiri aynen Tebliğname'de denildiği gibi, Kürt ve Arap kökenli yurttaşlarımızın çoğunlukta olduğu, pek çok kanlı eylemi gerçekleştiren yasa dışı Hizbullah örgütünün, ülkemizde din temeline dayalı bir devlet düzeni kurulması amacıyla faaliyet gösteren, şeyhlerin ve tarikat liderlerinin en fazla etkili olduğu, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yabancı ülkelerin kışkırtmasıyla devletimize karşı silahlı isyanlara katılmış kişilerin bulunduğu bir yörede, açık hava toplantısı düzenletip, kürsüye çıkarak binlerce kişiye karşı okumasının gereği nedir? Yoksa yine Tebliğname'de denildiği gibi, sanık silahlı eylem çağrıştıran bu sözleriyle Sevr'i hortlatmaya çalışan ve bu nedenle ülkemizde hem bölücü parti ve kişileri hem de siyasal İslamcı parti ve kişileri destekleyen paralı ve çok etkili dış güçlere, ayrıca içimizdeki siyasal İslamcılara sizin aradığınız adam benim imajını vermeye çalışmakta mıdır? Öyle ya. Erdoğan Siirt konuşması sırasında bütün konuşmalarında yaptığı gibi insanları tahrik edecek kavramları ihmal etmedi. Hristiyan Batı'ya söylenen şiiri devlete karşı okudu. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. İşte Erdoğan'ın bu dizeleri okuması hayatını değiştirecek bir dönemin başlangıcı oldu. Erdoğan ilginçtir, o gün plaka numarası okusam yine ceza vereceklerdi diyordu. DGM'den ceza. 22 Nisan 1998 tarihinde Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi uzun bir yargılama sürecinin ardından tarihi kararını veriyordu. Erdoğan'ın savunmasına ceza hukukçularının mütalalarına rağmen Diyarbakır DGM Erdoğan'ın konuşmasını Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesini ihlal edecek nitelikte olduğuna karar veriyordu. Diyarbakır DGM önce Erdoğan'ı 1 yıl hapis cezası 860 milyon TL ağır para cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yani Erdoğan'ın duruşmadaki hali, mahkemeye karşı tavrı lehine hafifletici neden olarak kabul edildiğinden cezası 10 ay hapis ve 176 milyon 666 bin 666 TL'ye indirildi. Diyarbakır Üçnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 21 Nisan 1998 tarihli gerekçeli kararında aynen şu ifadelere yer veriliyordu. Sanık savunmasında bu misralarda inanç birliğini ifade ettim diyorsa da, konuşmanın yapıldığı şiirin okunduğu tarihte Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü değildir. Türkiye bir Haçlı ülkesiyle savaş halinde değildir. Türkiye'nin gerektiğinde görevini yapan bir ordusu vardır. Peki bu şiirde kastedilen ordu niye, kime karşı? Yukarıda açıklandığı gibi Türkiye'nin inananlar, inanmayanlar, laikler, laik olmayanlar şeklinde kamplara ayrıldığı ortamda, laiklere karşı ve anayasaya göre laikliğin arkasında olan Milli Güvenlik Kurulu ve onun temsil ettiği orduya karşı, ordu bize karşı ise de bizim camilerde kışlayan inananlar ordumuz var, hiçbir şey sindiremez demeye getirmektedir. Sanığın sözlerimin sonuna geliyorum, dikkatle dinleyin diye dikkat çektiği bölümde her devrin firavunları ve nemrutları olduğunu, bunun karşısında Musa ve İbrahim'in olacağını, durum böyle olunca kutlu bir yolculukta olduklarını, bu yolculuktaki engelleri aşağı aşağı gideceklerini, bu pislikleri, pislik dolu yolları temizleyeceklerini söyleyerek firavun ve nemrutla inançlı insanların en çok duyarlı oldukları ve nefret ettikleri kendilerine karşı olanların nemrut ve firavun olduklarını ima ile pislik olduklarını söyleyerek, din farklılığı gözeterek kendilerine inanmayanlar diye nitelenen laik yurttaşları ve onların arkasında olan MGK üyeleri, üniversite hocalarını kastederek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği anlaşılmaktadır. Tayyip Erdoğan kararın açıklanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek karara tepkisini ortaya koydu. Erdoğan Siirt'teki konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları verdiğini hatırlattıktan sonra asla kendime yakıştıramadığım bir suç isnadıyla karşı karşıya bırakıldım. Maalesef son zamanlarda yargı kararlarının üzerine siyasetin gölgesinin düştüğü şeklinde bir izlenim kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu da göz bebeğimiz gibi korumamız gereken demokratik hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Ülkemizde gittikçe demokrasi şekli bir seçim metoduna dönüştürülmektedir. Halbuki demokrasi aynı zamanda seçimin varlığı kadar yargı ve yargıç bağımsızlığı demektir. Eğer bu iki bağımsızlık çiğnenirse demokratik bir görüntü altında baskıcı bir düzen kurulmuş olur diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır DGM tarafından verilen kararın bozulması için kararı temyiz etti ve 13 Temmuz 1998 tarihinde Tayyip Erdoğan'la ilgili dosya Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kesin kararını 24 Eylül 1998 tarihinde açıklıyordu. Diyarbakır DGM tarafından verilen cezanın yasa ve usullere uygun olduğuna karar verilerek Tayyip Erdoğan'ın cezası onandı. Tayyip Erdoğan'ın önünde tahsisi karar ve iade-i muhakeme talebinde bulunma hakkı vardı. Ancak bunlardan netice alınmasına ihtimal verilmiyordu. Beklenildiği gibi Erdoğan'ın başvurduğu bütün hukuk yolları tek tek boşa çıktı ve cezası kesinleşti. Şeyh'le namaz. 10 aylık hapis cezası onanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, restore ettirdiği Maktül Mustafa Paşa Camii'nde bir Nakşibendi Şeyhinin kıldırdığı cuma namazında saf tuttu. Diyanete henüz devredilmeyen camiye imam bile atanmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp'te 100 milyar liraya restore ettirdiği ve henüz Diyanet İşleri tarafından imam bile atanmayan Maktül Mustafa Paşa Camii'nin açılışında bir Nakşibendi Şeyhinin kıldırdığı cuma namazına katıldı. Diyanet İşleri'ne henüz devredilmeyen ve imam ataması da yapılmayan tarihi caminin açılış namazı bir Nakşibendi Şeyhi tarafından kıldırıldı. Başkan Erdoğan'ın namazı kimin kıldıracağından bilgisi olmadığını öne süren üst düzey bir belediye yetkilisi, Diyanet'e devredilecek olan tarihi caminin Nakşibendi tarikatınca sahiplenilemeyeceğini söyledi. Belediye yetkilisi eskiden tekke olarak kullanılan yapıların da belediye tarafından klasik el sanatları atölyesine dönüştürüleceğini belirterek şunları söyledi.